Ayrım 18 sayfa 324. 113 Can Dündar. Mamak'ta harıl harıl savunma hazırlığı başladı. Kararlılardı. Kişisel değil, ortak savunma yapacak, tek tek olayları değil, amaçlarını anlatacak, hukuki değil, siyasi bir metin yazacak, kendilerini değil, kavgalarını, ülkelerini savunacak, tarihe bir belge bırakacaklardı. Yoksa mahkemenin adaletinden umutları yoktu pek. Yazacakları savunmanın ailelerinin şeref defterine yazılacağını, bu ülkenin gelecek kuşaklarına kalacağını, bu acıları boşuna çekmediklerini kanıtlayacağını biliyorlardı. Bunlar bilinsin diye yazıyorlardı. Savunmayı ağırlıkla Hüseyin İnan yazıyor, yazdıkça arkadaşlarına danışıyordu. Tartışıyor, çalışıyor, yeniden yazıyorlardı. Deniz pek onlara karışmıyordu. O günlerde hapishanenin çay ocağında Erdal Öz'le karşılaştı. Onu bir kenara çekip dedi ki, "Bu iş idama gidiyor reis. Asacaklar herhalde. Bu o günkü politik ortama bağlı. Faşizm güçlüyse asar. Politik mücadele veriyoruz. Sınıf mücadelelerinin arttığı dönemlerde yasa masa kalmaz. Bizi sen yazacaksın. Şu anda tek görgü tanığımız sensin. Bizlerden sen sorumlusun. Yaz bizi." O günden sonra Hüseyin mahkeme huzurundaki savunmalarını kaleme alırken Deniz de Erdal Öz'e tarih huzurundaki tanıklıklarını yazdırmaya başladı. 114. Gülünün solduğu akşam. Yakalandığın andan sonra hep biliyorsun. Sonu idama gidiyor bu işin. Hele hücreye kapatılıp da düşünme rahatlığına erince. Bildiğin tek şey var, idam, ölüm. Ama biliyor musun, pek de korkunç gelmiyor bu sana. Umut mu? Umut her zaman var. Umutsuzluk diye bir şey yok. En azından kaçabilirim, kurtulabilirim belki diye düşünüyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çıkarılacak bir affı düşünmüyorsun. O yok işte. Ve bir devrimcinin idama nasıl gideceğini, bir mitinge, bir eyleme gider gibi gideceğini, karşı devrimcilere ve herkese göstermek gerektiğini düşünüyorsun. İnan bunda hiçbir çekincem yok. O sahneyi çok iyi somutladım. Asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi giyeceğim. Postallarımı, parkamı. Beyaz ölüm gömleğimi giydirmek isteyecekler. Giymeyeceğim. Kesin direneceğim ve giymeyeceğim. Öyle her zamanki gibi eyleme gidiş tavrımla gideceğim dar ağacına. Yok, tıraş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak, bir sigara yakacağım. Sonra demli güzel bir çay içeceğim. Ha bak, Rodrigo'nun oyunu, gitar konçertosunu dinlemek isterim orada. Bak, bunu çok isterim. Sanırım asılacak bir insanın son isteklerini geri çevirmezler. 115 Can Dündar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılandığı davada savunmalar 27 Eylül Pazartesi günü başladı. 11 kişilik avukat grubuna 26 sanığın savunması için sadece 15 gün süre verilmişti. O gün Halit Çelenk 136 sayfalık ortak yazılı savunmayı okudu. Ancak günün asıl önemli gelişmesi Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın bildirisi oldu. Orgeneral Semih Sancar imzalı bildiride doğrudan Denizlerin Mahkemesi'ne atıf yapılıyor ve şöyle deniliyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası savunma safhasına gelmiş, sanık ve müdafiler savunmalarını hazırlayabilmeleri için bir aydan az olmamak üzere mehil talebinde bulunmuşlarsa da mahkeme bu talebi 18 güne indirerek duruşma 27 Eylül 1921-1971 gününe talik edilmiş ve bugün de savunmalara başlanılmıştır. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın anayasal düzeni ortadan kaldırıp Marksist, Leninist ve Maoist bir düzen kurmak için örgütlenen macera heveslisi bu suçluların bir an evvel kanunlarımızın tayin ettikleri cezalarla cezalandırılabilmeleri gayreti içinde bulunduğunu sayın Ankaralıların ve yüce ulusumuzun bilgilerine arz ederim. Bu inanılmaz bir deklarasyondu. Komutanlık davaya açıkça müdahil oluyor, sanıkları suçlu ilan ediyor, bir an evvel cezalandırılmaları için gayret etmeyi vaat ediyordu. Sıkı yönetim mahkemelerinin askeri yönetime doğrudan bağlı olarak emir komuta zinciri altında çalıştığına, sanıkların peşinden suçlu sayıldığına, hukuki değil siyasi bir yargılama yapıldığına bundan iyi kanıt olamazdı. Ancak kimse üzerinde durmadı bile. İlahlar kurban istiyordu. Mahkeme sadece göstermelik bir tiyatroydu. 116 Hamdi Gezmiş. 28 Eylül günkü duruşmayı ben de seyirci sıralarından izledim. Salon küçük olduğundan izleyenler için sayı kısıtlaması getiriliyordu. O yüzden bazen ya babam ya ben girebiliyorduk içeri. Benim girdiğim gün müdafi avukatlarının ortak savunması okunuyordu. Avukatlar adına Halit Çelenk konuşuyordu. Mahkeme heyetinin tavrı soğuktu ama başlangıç duruşmalarındaki kadar gergin bir hava yoktu. Halit Bey Türkiye'deki gelişmelerin analizini yapıyor, Amerika ile ilişkilerden, emperyalizmden bahsediyor, yargılanan gençlerin Mustafa Kemal'i nasıl savunduklarını anlatıyordu. Yurduna ve halkına bağlı ve onlar için hayatını fedaya hazır bu gençleri bertaraf etmek yurdumuza hiçbir şey kazandırmayacaktır diyordu. Sözlerini tamamlarken yüksek kurulunuzun olaya bu açıdan bakarak bir karara varacağı inancı içindeyiz. Vereceğiniz kararın ağır sorumluluk doğurucu tarihsel bir karar olacağına ve bağımsız Türk hakiminin yurtseverliğinin bir ölçüsü olacağına inanıyoruz dedi. Arada Deniz abimle göz göze geldik. Şaşırdı beni gördüğüne. Selamlaştık ama önümüzdeki asker barikatı yüzünden konuşamadık. Uzaktan tebessüm ettik birbirimize. Babama o günlerde yolladığı mektupta boyumun uzadığını yazmış. 117 Can Dündar. 29 Eylül çarşamba günü Cemil ve Bora Gezmiş Deniz'i ziyarete gittiler. Cemil Gezmiş oğluna gidişatı engellemek için yaptığı girişimlerden söz etti. Deniz önemsemedi. Baba, boşuna uğraşıyorsun. Bunlar bizi asacak. Kendini hazırla dedi. Soğuk bir hava esti. Bora, ben sana dememiş miydim böyle olacağını demeye kalktı. Deniz, ben vazifemi yaptım. Sen onu vazifesini yapmayanlara söyle diyerek susturdu abisini. Sonra gündelik siyasetten bahsettiler. Deniz 12 Mart'tan sonra askeri yönetime bakan verilmesini eleştirerek CHP Genel Sekreterliğinden istifa eden Bülent Ecevit'i sordu. Baba, Ecevit partide bir şey yapabilecek mi sence dedi. Cemil Gezmiş gündelik politikadan ziyade kendi oğlunun derdindeydi. Aslında o ziyaretin özel bir nedeni de vardı. Bora yanında bir davetiye getirmişti. Nikah davetiyesi. 6 Kasım günü evleniyordu. Gelin Deniz'i üniversiteden de tanıyan mahalleden arkadaşları nur aldı. Tam 2 yıldır nişanlılardı. Bu zor günler bitsin evlenelim diye bekliyorlardı. Bitmiyordu. Üstelik Nural Mamak'ta Deniz'i ziyaret etmek istiyor ancak soyadı tutmadığından görüş izni alamıyordu. Evlenirlerse Gezmiş soyadıyla gelebilecekti. Yani bu sadece dünya evine giriş davetiyesi değil, aynı zamanda cezaevine giriş belgesiydi. Sevindi Deniz. Son günlerde aldığı en iyi, daha doğrusu tek iyi haberdi. Tebrik etti abisini. Hayat Gezmişleri düğüne ve cenazeye aynı anda hazırlıyordu. 1 Ekim Cuma, Mamak 1971. Baba, sana mektup yazmaya söz vermiştim. Aslında daha evvel yazamamam tembelliğimden oldu. Bugün savunmamız bitti. Mahkeme kararı 9 Ekim günü açıklanacak. Benim için bu kararın fazla bir önemi yok. Önemli olan tarihin vereceği karar. Bundan da en ufak bir şüphem yok ki tarih bizi beraat ettirecektir. Ayrıca gelecek kuşaklar önünde temize çıktık. Buna da memnun oldum. Geçmiş olayları tekrar düşündüm ve şimdiye kadar görevimi yaptığıma iyice emin oldum. 1947'nin Şubat 28'inde başlayan hayatım mutlaka sona erecek. Bu şimdi sona erse de fazla önemli değil. Önemli olan inandığım dava için yaşamak. Yoksa hiçbir şey yapmadan yaşamak sadece yaşamak yosun. Solucan harcıdır. İnandığım biçimde yaşadım şimdiye kadar. Elimden gelse tekrar aynı biçimde yapardım. Neyse, bu kadar felsefe yeter. Sen nasılsın? Çarşamba günü senden sonra ağabeyim geldi ziyaretime. 6 Kasım'da evleniyormuş. Çok sevindim bu habere. Hamdi ne yapıyor? Mahkemede onu görünce bayağı şaşırdım. Epeyce boyatmış. Bora'dan okul durumunu sordum Hamdi'nin. Söyle ona mutlaka okulu bitirsin. Ve bunu sene kaybetmeden başarsın. Bana bakmasın, ben bitiremediysem senin de bildiğin gibi tembellikten değil. Üzerime düşen devrimci görevi başarmak için gerekti bu. Anneme gelince, onun çok üzüldüğünü biliyorum. Ama ona üzülmemesini söylemek de imkansız. Sen teselli et onu. Sen de kendini çok yıprattın, ben ve kardeşlerim için. Benim fakülteyi bitirmemi çok isterdin. Ama böylesi benim için daha iyi oldu. Her ne kadar beni bu yaşa sen getirdin ama unutmaman gerek ki vatana karşı da namus borcum var. Onun için bu borcumu ödedim ve şimdi iç rahatlığı içindeyim. Neyse, şimdilik hoşça kal. 119. Can Dündar. Karar günü geldiğinde sanıkları ikişer ikişer duruşma salonuna aldılar. Deniz salona, miting meydanına girer gibi girdi. Yanında Yusuf olduğu halde hakimin karşısına dikildi. Kararı biliyorum der gibiydi. Çevresi gazetecilerle, foto muhabirleriyle, kameramanlarla doluydu. Onlara gülümseyerek poz verdi. Hakim Albay Ahmet Tetik kararı yüzlerine okudu. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tebdil veya ilagaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tecziyenize karar verdi. Gerekçeli karar daha sonra açıklanacaktır. Kararımız kabili temizdir. Duruşmamız bitmiştir. Deniz ve Yusuf kararı kahrolsun faşizm sloganıyla karşıladılar. Tıpkı kendilerinden sonra aynı kararla yüzleşen 16 arkadaşları gibi. Askeri mahkeme o gün 18 idamlık için kalem kırdı. Bütün dava toplam 2 ay 23 günde bitirilmişti. İdam kararının hemen ardından hücre cezası geldi. Deniz ve idamlık arkadaşları birbirlerinden tecrit edildi, tek başına hücrelere yerleştirildi. Peşinden yargılanma sırası onları savunan avukatlara geldi. Onlar da savunma sırasındaki konuşmalarında devletin manevi şahsiyetine hakaret ettikleri gerekçesiyle sanık hale geldiler. 12 Mart'ın öfkesi dinmek bilmiyordu. Deniz, idam kararı sonrası ilk mektubunu hücresinden yazdı. 120 mektup. 15 Ekim 1971. Mamak, Ankara. Baba, sana sık sık mektup yazacağıma söz vermiştim. Sözümü tutuyorum. Aslında sen mektup yazmada ne kadar tembel olduğumu iyi bilirsin. Ama bu da soya çekimle ilgili. Çünkü sende de var aynı tembellik. Akşam radyoda avukatlarımızın hakkında dava açıldığını duydum ve güldüm. Baştakiler ne yapacaklarını şaşırdılar. Ellerinden gelse okuma yazma bilen herkesi tutuklayacaklar. Bildiğin gibi şimdi hücrede kalıyorum. Vaktimi bol bol kitap okumayla geçiriyorum. Okumaya doymak olmuyor. Ölene kadar doymayacağım. İdamı fazla düşündüğüm yok. Daha evvel de söylediğim gibi dünyaya kazık çakmadım ya. Fazla yaşamak değil önemli olan. Ağaçlar da yaşıyor. Ben şimdiye kadar yaptıklarımdan pişman değilim. Elimde olsa tekrarlardım onları. Buradaki arkadaşlarımın hepsinin morali yerinde. Aslında hiçbir zaman moralimizi bozmadık ki. Ben gelecekten her zaman umutluyum. Tarihin çarkları bizden yana dönüyor. Kaldı ki biz halkın umuduyuz. Şimdilik bu kadar. 121 Cemil Gezmiş. İdam kararı verildikten sonra görüşmeye gittim. O görüşmede baba dedi. Akşam Moskova radyosunu dinledim. Hiçbir tutar tarafımızı bırakmadı. Bizi yerden yere vurdu dedi. Halbuki burada adamlar bizimkileri Sovyetlere hizmet etmekle suçluyorlardı. Neden sizi yerden yere vuruyorlar oğlum diye sordum. Baba, ben sosyalistim. Sosyalizmi istiyorum. Ama onun bunun kuyruğundaki sosyalizmi değil. Bağımsız sosyalizm bizimkisi. Yalnız Türkiye'ye özgü. Bunlar onun için bana düşman dedi. Halbuki gazetelerde, mahkemelerde hep suçlama. Bunlar dışarıdan para alıyor, destek yardım alıyor. Böyle adama Bulgaristan, Moskova para verir mi? Kullanır mı? Moskova'da rejim yıkıldı gitti. Bütün arşiv evraklar ortaya çıktı. Hani çıktı mı? Var mı böyle bir yardım kanıtı? 122 Can Dündar. 21 Ekim Perşembe günü radyo ajansı İzmir, Ankara ve Tekirdağ'da 15 üniversiteli gencin yakalandığını duyuran bir sıkı yönetim bildirisini yayınladı. Bildiri ertesi günkü gazetelerinde manşetinde yer aldı. Habere göre yakalananlar Mahir Çayan hücresinin elemanlarıydı ve hapisteki arkadaşlarını kurtarmak için büyük çapta ilgi ve üzüntüye yol açacak çapta bir şahsı kaçırmaya hazırlanıyorlardı. İzmir Sıkı Yönetim Komutanı Koramiral Cemal Süer operasyonu bir bildiriyle açıklamıştı. Ama onunla kalmayıp yurttaşları ihbar seferberliğine çağırmıştı. Milli bütünlüğümüze kasteden, Türklüğünden şüphe edilip beyinleri sadece kötü yolda eğitilmiş bir grup anarşistin, memleketi karanlık bir uçuruma çekmek yolundaki niyet ve çabalarının halen devam etmekte olduğunu üzüntüyle söylemek isterim. Özellikle sıkı yönetim mahkemelerindeki davaların karar safhasına geldiği veya infaz işlemlerinin başlamak üzere olduğu bu günlerde tüm halkımızı üzecek, devletler arası hukuki ve siyasi durumumuzu sarsacak herhangi bir dahili eyleme fırsat bırakmamak hepimizin vatani yükü olduğuna göre eviniz, sokağınız, mahalle ve çevrenizde şüpheli tutumda bulunan kimselerin en yakın resmi makamlara duyurulması hususunun bir milli görevin icabı olduğunu bir kez daha hatırlatırım. Bildiride muhbir vatandaşlara yapılan çağrıdan daha vahim bir şey vardı. İnfaz işlemlerinin başlamak üzere olduğu bilgisi. Gerçi hakimler 18 idam kararını imza atmıştı. Ancak bunun daha temyizi, meclis, senato kararı, köşk onayı vardı. Bu süreçlerin hiçbiri başlamadan İzmir'de bir amiral infazların başlamak üzere olduğunu açıklıyordu. Cemil Gezmiş açıklamayı okuyunca küplere bindi. Bir hukuk devletinde böyle bir açıklama nasıl yapılabilirdi? Devletler arası hukuki durumunun sarsılmasından çekinen bir iktidar böyle bir bildiriye nasıl izin verebilirdi? Hemen Yusuf Aslan'ın babası Beşir Aslan'ı aradı. Buluştular. Ne yapabileceklerini konuştular. Ortak bir dilekçe yazıp Başbakan Nihat Erim'e ve CHP lideri İsmet İnönü'ye yollamayı kararlaştırdılar. Dilekçe şöyleydi. 21 ve 22 Ekim 1971 günleri Türkiye radyolarında yayınlanan İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın 26 sayılı bildirisinde verilmiş kararların infaz işlemine başlanacağı şu günlerde diye bir deyim geçmektedir. Çocuklarımız hakkında verilmiş olan idam kararlarının gerekçesi daha iyi tebliğ edilmeden daha üst hukuk merci olan Yargıtay ve diğer tetkik mercilerinden beklediğimiz umut ışığını da kaybetmiş durumundayız. Komutanlığın bu bildirisi Yargıtay'a bir direktif mahiyetinde olup meclis, senato ve sayın devlet başkanının kararlarının bu istikamette verilmiş olduğunu kamuoyuna duyurmakta ve çocuklarımıza hücrelerinde ölüm gününü beklemeleri ima edilmektedir. Uzun süre ölüm gününü beklemekle işkencesine duyan ve düşünen insan olarak ne bizim ne çocuklarımızın hatta ne de izan ile düşünen herhangi bir kimsenin tahammül etmesi mümkün değildir. Hukuk kurallarına uygun olarak yapılan yargılama ile bu sonuç ve davranış arasındaki çelişkiye eğilmenizi saygılarımızla arz ederiz. Yusuf Aslan, babası Beşir Aslan, Deniz Gezmiş, babası Cemil Gezmiş. Bir hafta sonra Başbakan Nihat Erim'den 3 satırlık bir cevap geldi. Mektubunuzu aldım diyordu. Erim, acılar içindeki iki babanın ruh haline zerrece merhamet duymayan bir üslupla sıkı yönetim mahkemelerinin kararları hakkında anayasa ve kanunlar dışında bir şey yapılamayacağı tabidir. Bilgi edinilmesini rica ederim, Nihat Erim. Öyleyse bu bildiri neyin nesiydi? Nasıl olup da bir komutan yargıyı hiçe sayan bir bildiri reddedebilmişti? Anayasa ve kanunlar bunun neresindeydi? Dışarıda çırpınan aileler, içeride hücreye tıkılan oğullarının kendilerinden ve hala hukuk arayan avukatlarından daha gerçekçi olduğunu kavramaya başlamıştı. Devlet infaz kararını çoktan almıştı. Ötesi oyalamacaydı.